Item 6. Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz. Sayfa 77. 8. Bölüm, 20 Ağustos. Mikael ertesi hafta yazı işlerine gitmedi. Troll fabrikaları hakkında yazmakta olduğu röportaja da bakmadı. Dairesini temizledi, koştu, Elizabeth Strout'un iki romanını okudu. Daha çok Nisbet'in avukatı olduğu için kız kardeşi Annika Giannini de yemek yedi. Lisbeth, Annika'yı Almanya'da tanıdığı iyi bir boşanma avukatı var mı diye aramış, sonra bir daha aramamıştı. Mikael bunların dışında zaman öldürdü. Bazen saatlerce yattı. Arkadaşı ve meslektaşı Erika Berger'le boşanma işlerinin ne durumda olduğunu konuştu. Tuhaf ama rahatlatıcı bir şeydi. Sanki onlu yaşlarına dönüyor, aşk problemlerini konuşuyorlardı. Tabii Erika için sıkıntılı bir süreç olduğu da ortadaydı. Mikael'i perşembe günü aradı. Bu defa ses tonu farklıydı. İş konuşmak istiyordu. Ağız alaşına girdiler. Erika küfretti. Kibirlinin teki olduğunu söyledi. "Kibir değil Ricky," dedi Mikael. "Tükendim. Tatile ihtiyacım var." "Röportajın önemli ölçüde bittiğini söylemişti. Neyse, gönder, biz hallederiz." "Çok bayat şeyler." "Hiç inanmıyorum." "Maalesef doğru. Washington Post'taki röportajı okudun mu?"
"Hayır, okumadım."
"Her konuda benden çok daha iyiler."
"Her şeyin taptaze olması gerekmiyor Mikael. Yeter ki bakış açın sağlam olsun. Her haberde öncü olamazsın. Böyle düşünmen aptallık."
"Ama makale de iyi değil. Yorgunken yazıldı. Bırakalım kalsın."
"Hiçbir şey bırakmıyoruz Mikael."
"Tamam, bu konuyu bir sayı dinlendirelim. Artık ben bir şeyler bulup dergiyi çıkartırım."
"Çıkartırsın."
"Sen ne yapacaksın?"
"Sandham'la kaçacağım." Pek iyi bir konuşma denilemezdi ama Mikael üzerinden bir yük kalktığını hissetti. Yatak odasına gitti, gardıroptan bir çanta alıp hazırlanmaya başladı. Çok yavaştı, sanki canı bunu da istemiyordu. Arada bir Lisbeth'i düşünüyordu. İşi gücü bu olmuştu. En sonunda yüksek sesle küfretti, onu aklından çıkartamadığını söyledi. Lisbeth aptallık yapmayacağına dair ne kadar söz verirse versin endişeden kurtulamıyordu. Öfkeliydi de, Lisbeth'in bu kadar içine kapalı ve bu kadar muammalı olmasına kızıyordu. Nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğu, güvenlik kameraları, Camilla ve Svavelsio MC hakkında daha fazla bilgi edinmeliydi Mikael. Yardımı dokunabilecek bir şeyler bulmak için her şeyi didik didik etmek istiyordu. Lisbeth'in Quarnen'de söylediklerine gitti aklı. Medborg Arplatsen'de ayrıldıkları akşam uzaklaşan adımlarını hatırladı bir kez daha. Çantayı hazırlamayı bıraktı. Öfkeyle mutfağa geçti. Bir yoğurt alıp direkt paketinden kafasına dikti. Telefonu çaldı. Bilinmeyen numaraydı. Ne de olsa boştayım, cevaplayabilirim diye düşündü. Hatta neşeli bile davranabilirdi.
"Tanrım, beni arayıp haşladığınız için ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz."
Adli tabip Frederica Nyman evine geldiğinde onlu yaşlardaki iki kızı oturma odasındaki kanepede oturuyordu. Telefonlarına gömülmüşlerdi. Frederica pencereden görünen gölün hala orada olmasına ne kadar şaşırıyorsa bu duruma da o kadar şaşırdı. Kızları bütün boş zamanlarını telefonlarına adıyor, YouTube'a ya da başka bir şeye bakıyordu. Frederica'nın içinden "bırakın şu telefonları" diye bağırmak geçti. "Kitap okuyun, piyano çalın, basket antrenmanına gidin ya da güneşe çıkın" demek. Ama hiçbir şeye takatı yoktu. Mutsuz bir gün geçirmişti. Ahmak bir polisle konuşmuştu. Bütün ahmaklar gibi kendisini çok zeki sanan biriyle. "Konuyu araştırdım" demişti. Yani Wikipedia'ya bakmış ve Budistler konusunda uzman kesilmişti. Belki bu meczup bir yere oturup aydınlandığını hissetmiştir. O kadar saygısız ve aptaldı ki cevap vermeye gerek duymamıştı Frederica. Kızlarının yanına gri televizyon kanepesine oturdu. Birinin merhaba demesini bekledi, diyen olmadı. Frederica neye baktıklarını sorduğunda Joseph'in lütfedip cevap verdi.
"Bir şeye."
"Bir şey." Frederica aman ne aydınlandım diye bağırmamak için kendini zor tuttu. Kalkıp mutfağa gitti. Tezgahın üstünü ve masayı sildi. Kendisinin de bu işi bildiğini göstermek için Facebook'ta dolaştı. Uzun süre uzaklara bir yere gitmeyi düşledi. İnternette gezindi. Nasıl olduğunu anlamadan Yunanistan'a seyahat düzenleyen bir siteye takıldı. Fakat aklına başka bir fikir geldi. Belki sitedeki bir fotoğraftan etkilenmişti. Deniz kıyısında bir kafede oturan, yüzü derin çizgili yaşlı bir adam, Mikhail Blomquist'i düşündü. Aslında bir kez daha aramak gibi bir niyeti yoktu. Popüler bir gazeteciyi arayıp duran çenebaz bir teyze olmak istemiyordu. Fakat düşüncelerine ilgi gösterecek başka biri de yoktu. Telefon numarasını tuşladı. ''Merhaba'' dedi Mikhail. ''Ne iyi ettin de aradın.'' Sesi neşeliydi. Frederica bugün yaşadığı en güzel şeyin bu olduğunu hissetti. ''Düşündüm de'' diye başladı Frederica. ''Biliyor musun?'' diye sözünü kesti Mikhail. ''Sanırım şu senin dilenciyi hatırladım.'' ''Öyle mi?'' ''Anlattıklarına uyuyor. Kuş tüyü kaban, yanağında leke, kesilmiş parmaklar, başka biri olamaz.'' ''Nerede gördün?'' ''Maria Torget'te. Onu unutmuş olmam akıl alır gibi değil.'' diye devam etti Mikhail. ''Anlayamıyorum. Meydandaki heykelin önünde bir karton parçasının üzerinde hiç hareket etmeden otururdu. Önünde en az 10, belki 20 kez geçmişimdir.'' Frederica Mikhail'in coşkusuna katıldı. ''Bunu duyduğuma sevindim.'' dedi. ''Sende nasıl bir izlenim bırakmıştı?'' ''Pek bilemiyorum. Sanırım o kadar çok dikkat etmedim. Biraz perişan ama gururlu olduğunu hatırlıyorum. Biraz da hani sen demiştin ya öyle, ölü gibi. Sırtı dik, başı yukarıda. Sinemalarda gördüğümüz kızılderili reislerine benziyordu. Böyle saatlerce nasıl oturduğunu akıl erdiremiyorum.''
''İçkinin ya da uyuşturucunun etkisiyle olabilir mi?''
''Bilemiyorum. Belki öyle. Yalnız bütünüyle tükenmiş olsa aynı pozisyonda o kadar çok oturamazdı herhalde. Bunun için sordun?''
''Bu sabah tarama testinin sonuçlarını aldım. Uyluk kanının her mililitresinde 2,5 nanogram zopiklon rastlanmış. Yüksek bir oran.''
''Zopiklon ne?''
''Bazı uyku haplarında bulunan bir madde. Örneğin imovanede. 20 hapın tamamını içkiyi de karıştırarak bir seferde içmiş olabilir.'' Ayrıca ağrı kesici bir uyuşturucu olan dextropropoxifene de rastlanmış.
Polis ne diyor?
Aşırı doz ya da intihar diyor.
Neye dayanarak?
Frederica burnundan soludu. Onlara göre basit bir vaka. Olayı araştıran polisin baştan savma bir iş yaptığı fikrine kapıldım.
Adı ne?
Polisin mi?
Evet.
Hans Faste.
Deme ya dedi Mikhail.
Tanıyor musun?
Mikhail Hans Faste'yi çok iyi tanıyordu. Hans Faste bir zamanlar Lisbeth'i lezbiyen, satanist bir hard rock grubunun üyesi olduğuna inanıyordu. Hiçbir kanıtı olmadan sırf kadın düşmanlığı ve yabancı korkusundan kızı cinayet zanlısı ilan etmişti. Bublanski Faste'nin polis teşkilatının işlediği suçların bir cezası olduğunu söylerdi.
''Maalesef tanıyorum.'' dedi Mikhail.
''Adama meczup diyor.''
Meczup, tam Faste'nin söyleyeceği bir laf.
Tahlil sonuçlarını alır almaz hiç gözünü kırpmadan meczubun kafayı bulmak için bütün ilaçlarını birden içtiği sonucuna vardı.
Sen öyle düşünmüyorsun.
Olayın en mantıklı izahı doz aşımı tabii. Beni düşündüren şey Zopiclone. Elbette kötüye kullanılabilir. Ancak yaygın olu benzo preparat. Buna dikkat çektim. O da tuttu adamın muhtemelen kafayı yemiş bir Budist olduğunu söyledi.
Nasıl yani?
Faste birkaç saat sonra aradı. Araştırma yapmış. Araştırma dediği Wikipedia'da intihar maddesini okudu herhalde. Belli ki orada aydınlandığına kanaat getiren Budistler intihar etmeye haklarının olduğuna inanır diye yazıyor. Bununla çok eğlendiği belliydi. Adamın ağacın altına oturup aydınlandığına kanaat getirdiğinden emin olduğunu söyledi.
Aman tanrım.
Kafayı yedim fakat bir şey demedim. Didişmeye takatim yoktu en azından bugün. Eve geldiğimde öfkeden köpürüyordu. Bu işin bu kadar basit olmadığı dank etti kafama.
Nasıl yani?
Adamın bedenini düşündüm. Daha önce benzerine rastlamadığım çok müşkül günler yaşamış bir beden. Her bir eklemi, her bir kası hayatının korkunç bir savaştan ibaret olduğunu anlatıyordu. Biraz amatör psikologluk gibi gelebilir ama böylesi birinin savaşmaktan vazgeçip bedenini bir sürü ilaçla dolduracağına inanmak çok zor. Yani cinayet ihtimali yok sayılamaz.
Mikael, Frederica'nın ne demek istediğini anladı. Bunu onlara söylemelisin, soruşturma ekibindeki diğer polislere.
Söyleyeceğim ama sana da anlatmak istedim, hani olur da polis işini yapmazsa diye.
Teşekkür ederim dedi Mikael. Sophie'nin anlattığı Katrin Lindos geldi aklına. Ütülü giysilerini, ceketindeki lekeyi, içinde büyüdüğü hippie kolektifini düşündü. Acaba Frederica'ya onu aramasını söylese miydi? Belki polise anlatacağı bir şeyler vardı. Lindos'u Fasta ile muhatap etmemeye karar verdi.
Adamın kimliği hala bilinmiyor değil mi?
Hayır, hiçbir şeye ulaşamadık. Arayanı soranı yok. Zaten bunu beklemiyordum. NFC'den DNA dizilimiyle ilgili daha yeni rapor aldım. Dizilim şimdilik temel, otozomal ve mitokondriyal DNA analizi de isteyeceğim. Y kromozom analizi de. Bir şeyler buluruz diye umuyorum.
Adamın mutlaka çok kişi hatırlıyordur.
Ne demek istiyorsun?
Dikkat çekici biriydi. Ben bu yaz kendi içime kapandığım için hemen hatırlayamadım. Anladığım kadarıyla çoğu kişinin dikkatini çekmiş. Polisin Maria Torget'te oturan insanlarla konuşması gerek.
Onlara söyleyeceğim.
Mikael olayla ilgilenmeye başlamıştı. Baksana aklıma ne geldi.
Evet.
Eğer adamda bahsettiğin ilaçlar varsa sanırım doktor reçetesiyle almamıştır. Psikiyatriste gidecek birine benzemiyor. Bu tür ilaçların kara borsada satıldığını biliyorum. Polisin bu çevrelerde kesin muhbiri vardır.
Frederica Nyman bir iki saniye sustu. Ah tabii ya dedi.
Ne oldu?
Tam bir aptalım.
Olur böyle şey.
Yok aptalım ama baksana, onu hatırlamana gerçekten sevindim. Bu benim için çok önemli.
Mikael yarı toparlanmış çantasına baktı. Zandham'la gitme isteği kalmamıştı içinde. Mikael Blomqvist dostça bir şeyler söyledi. Frederica Nyman ne dediğini tam duyamadı. Telefonu kapattı. Amanda karşısına dikilerek akşam yemeğinde ne olduğunu sordu. Başka bir şeyler daha dedi ama Frederica pek dinlemedi. Belki biraz önce asık suratlı davrandığı için özür dilemişti. Frederica mırıldanarak dışarıdan yemek sipariş etmelerini söyledi.
Ne söyleyelim dedi kızlar birazdan.
Ne olursa, pizza, Hint yemeği, Tayland yemeği, mısır gevreği, lakris şekeri. Kızların kafayı mı yedin der gibi bakmalarını aldırmadı. Çalışma odasına geçti, kapısını kapattı. Adli tıbba yazarak derhal segmental saç analizi yapmalarını istedi. Aslında bunu daha önce yapması gerekiyordu. Segmental saç analizi yalnızca adamın ölmeden hemen önce ne kadar zopiklon ve dextropropoxifen kullandığını değil, birkaç ay öncesine kadar hafta hafta aldığı dozların miktarını da gösterirdi. Yani Frederick adamın bu ilaçları eskiden beri mi yoksa bir defa mı kullandığını öğrenecekti. Öykünün önemli parçası olabilirdi. Bu fikir kızlarıyla sorununu, sırt ağrısını, uykusuzluğunu, anlamsızlık duygusunu unutturdu. Bunun nasıl olduğunu anlayamadı. Uzun zamandır şüpheli ölümleri araştırıyordu ama hiçbir zaman şimdi olduğu kadar kafasını takmamıştı. Adamın halinden etkilenmişti. Hatta belki başına çok dramatik bir şey gelmiş olmasını umuyordu. Tahrip edilmiş bedenin hak ettiği bir şey. Oturup birkaç saat cesedin resimlerine baktı. Her seferinde küçük yeni bir ayrıntı keşfetti. Arada bir kendi kendine konuştu.
''Bunlar nerede başına geldi arkadaşım? Ne tür bir cehennemden geçtin?''
Mikael bilgisayarın başına oturdu. Google'da Katrin Lindos hakkında araştırma yaptı. 37 yaşındaydı. Stockholm Üniversitesi'nde ekonomi ve siyaset yüksek lisansı yapmıştı. Muhafazakar, ünlü bir tartışmacı ve yazardı. Başarılı bir podcast yayını yürütüyordu. Svenska Dagbladet ve Journalisten gazeteleriyle Access ve Focus dergilerinde makaleleri vardı. Dilenciliğin yasaklanmasını savunuyordu. Sosyal kurum yardımına bağlı yaşamanın tehlikelerinden bahsediyor, okulların eksikliklerinden yakınıyordu. Monarşistti, güçlü savunmadan yanaydı. Kendi ailesi olmasa da çekirdek aileyi savunuyordu. Feminist olduğunu söylüyordu ama feministleri çok kez karşısına alıyordu. Sağdan ve soldan sosyal medyanın nefretine maruz kalıyordu. Forum sitesi Flashback Forum'da rahatsız edecek kadar çok yorum vardı hakkında. İstemeliyiz diyordu sık sık. Talep ve yükümlülüklerle büyüyoruz. muğlaklıktan nefret ediyorum diye yazıyordu. Ön yargıdan, dinsel fanatizmden, yalnız bu konuda biraz ihtiyatlıydı. Svenska Dagbladet gazetesinde yaratıcı gazetecilik üzerine yazdığı bir makalede yalnızca kusurları anlatmakta kalmıyor, yol da gösteriyordu. Mikael Blomqvist diyordu, popülizme karşı savaşmamız gerektiğini söylüyor ama karanlık bir toplumsal tablo çizerek popülistlerin ekmeğine yağ sürüyor. Genç gazetecilerin Mikael'i örnek almalarından endişeleniyordu. Ona göre Mikael insanları çok kolay kurban pozisyonuna sokuyordu. İşverenlere karşı mekanik alerjisi vardı. Sürekli problemlerden bahsetmek yerine çözümler üretmeliydi. Bu da bir fikir diye düşündü Mikael. Şimdiye kadar bundan çok daha vahim eleştiriler almıştı. Haklılık payı bile olabilirdi. Bu kadından korkulurdu. Mikael'in bulaşıklarını yıkamadığını, duş almadığını, fermuarını kapatmayı unuttuğunu ya da yoğurdu direkt paketinden yediğini gözünü kırpmadan açığa vurabilirdi. Bakışlarında yargılayıcı bir ifade varlığında ölçülü güzelliğini pekiştiren bir soğukluk vardı. Mikael Lindos'u ve dilenciyi düşündü. İki zıttın karşılaşmasını, buz kraliçesi ile baldırı çıplağın. Nihayet telefon numarasını buldu ve aradı. Cevap alamadı. Belki en iyisi buydu. Ortada bir şey yoktu. Belki boş bir öyküydü. Mikael geç olmadan Zandham'la doğru hemen yola çıkmalıydı. Gardıroptan birkaç gömlek seçti, bir de ceket aldı. Kim bilir, belki Zeklar otelde bir eğlenceye takılırdı. Telefonu çaldı. Katrin Lindos arıyordu. Sesi de görüntüsü kadar sertti.
Konu ne dedi?
Mikael yazılarıyla ilgili söyleyebileceği sakinleştirici, gönül okşayıcı sözcükler aradı. Bulamadı. Sessizlik uzadığından rahatsız ediyor muyum demekle yetindi.
Meşgulüm dedi Katrin.
İyi, sonra konuşalım.
Konunun ne olduğunu söylemezsen konuşamayız.
Sesi yerin dibine sokacak bir makale yazıyorum demek geçti içinden Mikael'in. Sophie Melker'den evsiz, kuş tüyü kabanlı bir adamın geçen hafta seni taciz ettiğini duydum.
Beni taciz eden çok adam var dedi Katrin. İşimin bir parçası.
Aman tanrım diye düşündü Mikael. Adamın sana söylediklerini merak ettim.
Saçmaladı.
Mikael Katrin'in internetteki resmine bir kez daha baktı. İşte misin hala dedi.
Nasıl yani?
Kısa bir süre uğrayıp bu konuyu konuşmak isterim. Mester Mikael Gata'dasın değil mi?
Niçin böyle dediğini anlayamadı ama araştırma yapmak istiyorsa telefondan kaçınmalıydı.
Hatlar dikenli tel gibiydi.
Tamam ama kısa olsun dedi Katrin. Bir saat sonra.
Prag'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki otelin önünden takırdayarak bir tramvay geçti. Lisbeth yine çok içmiş, bilgisayarının başına Faraday kafesinin içine demir atmıştı. Arada bir kafasını meşgul eden düşüncelerden kurtulduğu, her şeyi unuttuğu oluyordu. Ancak bunu her seferinde alkol ve seksle başarabiliyordu. Arkasından tekrar öfke ve çaresizliğe kapılıyordu. Geçmişi kafasının içinde santrifüj gibi uğuldarken çıldıracak gibi oluyordu. Sık sık yaşamak bu değil diye düşünüyordu. Böyle gitmezdi, bir şey yapmalıydı. Oturup beklemekten, koridordan, sokaktan gelen adım seslerini dinlemekten, kaçmaktan başka bir şey. Bu nedenle inisiyatifi ele almaya çalışmıştı ama hiçbir şey kolay yürümüyordu. Plagg'ın önerdiği Katya Philip Tanrı'nın lütfu gözü pek biri olabilirdi ama şimdiye kadar bir boka yaramamıştı. Durmadan daha fazla para istemiş, mafyanın bu koluna kimsenin yamuk yapamayacağını söylemişti. Özellikle de şimdi, işin içinde Ivan Galinov da varken. Galinov hakkında yığınla laf dolaşıyordu. Kuznetsov ve ünlü intikam saldırısı hakkında da. Lisbeth Katya ile yalnızca bazı yazılımlarla erişilebilen Dark Web üzerinden uzun süre konuşmuş ve onu Camilla'nın Rubulyovka'daki villasının 100 metre uzağındaki orman güllerinin arasına bir MC Catcher gömmeye ikna etmişti. Biraz daha uğraşarak içerideki mobil trafikten IMEI denilen izleme numarası yakaladı. Hiç yoktan iyiydi ama bir garantisi yoktu. İçini kemirip duran geçmişinden de kurtarmıyordu. Çoğu kez şimdi olduğu gibi oturuyor, bir sürü abur cubur yiyordu. Minibardaki viski ve vodkaları boşalttı. Hacklediği bir uydu bağlantısından Camilla'nın evini izlemeye başladı. Bir çeşit delilikti. Ne antrenman yapıyor ne de dışarı çıkabiliyordu. Ancak kapı çaldığında ayağa kalktı. Paulina'ydı. Bir şey anlatıp duruyordu. Lisbeth tek kelimesini bile dinlemedi. Paulina en sonunda patladı.
Ne oldu?
Hiçbir şey.
Öyleyse niçin böyle?
Bok gibi görünüyorum diye tamamladı Lisbeth.
Yani o tür bir şey. Yapabileceğim bir şey var mı?
Lisbeth'in içinden gölge etme demek geçti. Ayak altında dolaşma. Ama bir şey demeden gidip yatağa yattı. Paulina yanına gelmeye cesaret edebilecek mi diye merak ediyordu.
6. ayrımın sonu. Sayfa 88.